Ayrım 7 Ekim. Cadılar Bayramı gecesinde Marty Kostlav tekerlekli sandalyesinin aküsü tamamen tükenmiş olarak şeker ya da şaka gezisinin ardından eve döndüğünde dosdoğru yatağına gitti. Yarım ay, elmas taneciklerine benzeyen yıldızlarla süslenmiş soğuk gökyüzünde yükselene dek orada uyanık olarak öylece yatacaktı. Dışarıda bir dizi 4 Temmuz torpilinin hayatını kurtardığı varendada, titretici bir rüzgar sararmış yaprakları ve iri yaslı döşeme taşlarının üzerindeki şişe kapaklarını girdap gibi döndürüyordu. Yaşlı kemikler gibi tıkırdıyorlardı. Ekim dolunayı Tarkers Mills'e yeni bir cinayet getirmeden geçip gitmişti. Peş peşe 2 aydır böyle oluyordu. Kasaba sakinlerinin bazıları, parantez içerisinde, Berber Stan Pelki ve kasabanın tek otomobil alım satım dükkanı olan Baldwin Charvelin'in sahibi Cal Baldwin gibi, dehşetin geride kaldığına inanıyorlardı. Katilin bir serseri ya da ormanda yaşayan başıboş biri olduğuna ve artık tam tahmin ettikleri gibi başka bir yere gittiğine inanıyorlardı. Ama diğerleri bundan o kadar da emin değildi. Bunlar Elmer Zinnemann'ın Eylül dolunayında öldürülen 11 domuzunun üzerine Ekim dolunayının bir gün sonrasında paralı yolun yakınlarında katledilmiş olarak bulunan 4 geyiğin üzerine kafa yoranlardı. Uzun sonbahar gecelerinde barda içilen biralarla birlikte tartışmalar iyice şiddetleniyordu. Ama Marty Kostlav biliyor. Bu gece babasıyla şeker ya da şaka gezmesine çıkmıştı. Parantez içerisinde, babası Cadılar Bayramı'nı severdi. İnsanı adeta kamçılayan soğuğu sevdiği gibi. Kapılar açılıp Tarkers Mills'in tanıdık yüzleriyle karşılaştıkları zaman o içten koca ahbap sesiyle kahkahaları atmayı, hey hey ya da ding dang dong gibi ahmakça şeyler söylemeyi de severdi. Marty başına geçirdiği büyük plastik donpost maskesi ve sakat bacaklarını örten kocaman bir cübbeyle Yoda kılığına girmişti. ''Sen her zaman her istediğini alırsın'' demişti Kate maskeyi gördüğünde başını arkaya doğru atarak. Ama kızın kendisine gerçekten kızgın olmadığını biliyordu. Parantez içerisinde ve sanki bunu doğrulamak istermişçesine kız onun kostümünü tamamlamak için ustaca eğretilmiş bir Yoda değneği yapmıştı. Ama herhalde şeker ya da şaka için artık fazla büyük sayıldığına üzülüyordu. Onun yerine kendinden büyük liseli arkadaşlarıyla bir partiye gidecekti. Donna Summer plakları dinleyip dans edecek, bir ipten sarkan elmayı elleri arkadan bağlı iki kişinin yemeye çalıştığı elmayı kap oyununu oynayacak, ardından ışıklar söndürülüp bir şişe çevrilecek ve belki de bir oğlanı istediği için değil ama ertesi gün derste kızlarla birlikte bu konuyu konuşup kıkırdaşmak eğlenceli olacağı için öpecekti. Marty'nin babası oğlunu kamyonete bindirmişti. Çünkü kamyonette onu rahatça indirip bindirmek için yapılmış bir rampa vardı. Marty bu rampadan aşağı inip tekerlekli sandalyesinin üzerinde babasıyla birlikte caddeleri vızıldayarak turlamıştı. Şeker torbasını kucağında taşıyordu. Yolları üzerindeki tüm evlere ve şehir merkezlerindeki birkaç eve uğradılar. Collins'lere, McKin'lere, Manchester'lara, Billiken'lere, Eston'lara. Kasabanın barında şekerli mısırla dolu bir kavanoz vardı. Kongregasyonal Kilisesi'nin papaz odasında Şiniker çikolataları ve Baptist Kilisesi'nin papaz odasında ise Chunky çikolataları vardı. Ardından Randolph'lar, Queen'ler, Dixon'lar ve bir ya da iki düzine daha ev ziyaret edilmişti. Marty eve dolup taşan bir şeker torbasıyla ve bir parçada korkunç, neredeyse inanılmaz bir bilgiyle dönmüştü. Biliyordu. Kurt adamın kim olduğunu biliyordu. Marty'nin turunun bu noktasında iki dolunay cinayeti arasındaki sakinlik dönemini güven içinde yaşayan canavarın ta kendisi, donpost Yoda maskesinin altında yüzünün nasıl da solduğunu ya da eldivenlerin içindeki parmaklarının Yoda değneğini tırnakları beyazlaşana kadar nasıl da sıktığını fark etmeden torbasına şeker atmıştı. Kurt adam Marty'ye gülümsemiş ve onun plastik kafasına hafif hafif vurmuştu. Ama o kurt adamdı. Marty'nin böyle düşünmesinin tek nedeni adamın bir göz bandı takıyor olması değildi. Başka bir şey daha vardı. Yaklaşık 4 ay önce o gümüş renkli yaz gecesinde gördüğü hayvanın hırlayan yüzüyle bu adamın yüzü arasında esaslı bir benzerlik vardı. İşçi gününün ertesi günü Vermont'tan Tarkers Mills'e dönüşünden bu yana Marty hep çevresini izlemişti. Eninde sonunda kurt adamı göreceğine, gördüğü zaman da onu tanıyacağına emindi. Çünkü kurt adam tek gözlü biri olacaktı. Dipnot 1. İşçi günü. Labor Day. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül'ün ilk pazartesi gününe rastlayan işçi günü ya da bayramı. Çevirenin notu. Kurt adamın gözlerinden birini çıkardığına oldukça emin olduğunu söylediği zaman polislerin başlarını sallayarak buna dikkat edeceklerini söylemelerine rağmen onların kendisine gerçekten inanmadıklarını anlayabilmişti. Belki sadece bir çocuk olduğu, belki de yüzleşmenin gerçekleştiği o Temmuz gecesi orada bulunmadıkları içindi. İki şekilde de fark etmezdi. Gördüğünün kurt adam olduğunu biliyordu. Tarkers Mills küçük bir kasabaydı ama dağınık bir yerleşime sahipti. Marty bu geceye kadar etrafta tek gözlü bir adam görmemiş ve çevresine çeşitli sorular sormaya cesaret edememişti. Çünkü annesi zaten Temmuz'da başına gelen olayın oğlunun üzerinde sürekli bir damga vurmuş olabileceğinden korkuyordu. Eğer annesiyle dedektifçilik oynamaya kalkarsa kadının er ya da geç bu korkuya yeniden kapılmasından çekiniyordu. Ayrıca Tarkus Mills küçük bir kasabaydı. Eninde sonunda canavarı insan yüzüyle görecekti. Eve dönüşlerinin ardından Bay Koslav, parantez içerisinde, geçmişte ve şu an binlerce öğrencinin Koç Koslav'ı, akşamın getirdiği heyecanın Marty'yi yorduğunu ve oğlunun bu yüzden böylesine sessiz olduğunu düşünmekteydi. Ama gerçekte durum böyle değildi. Marty kendisini, o harika havai fişek gecesi dışında, hiç bu kadar uyanık ve canlı hissetmemişti. Çocuğun asıl düşündüğü şey şuydu, eve dönüşünün ardından kurt adamın kim olduğunu öğrenmek yaklaşık 60 gününü almıştı. Çünkü Marty bir Katolikti ve kasabanın eteklerinde St. Mary okuluna gidiyordu. Göz bandı takan adamsa torbasına bir çanki atıp gülümseyen ve plastik maskesinin üzerine hafif hafif vuran adam bir Katolik değildi. Canavar, Grace Baptist Kilisesi'nin rahibi Lester Love'du. Başını kapıdan dışarıya uzatıp gülümserken Marty, kapıdan sızan lamba ışığının altında göz bandını net bir biçimde görmüştü. Göz bandı, fare gibi ufak tefek adam olan rahibe neredeyse korsansı bir görüntü kazandırmıştı. ''Gözünüz için çok üzüldüm.'' diye koca ahbap sesiyle güledi Bay Koslav. ''Umarım ciddi bir şey değildir.'' Rahip Love'un gülümseyişi sabır dolu bir şekilde uzadı. ''Aslında.'' diye konuştu, gözünü kaybetmişti. Başındaki iyi huylu bir tümöre ulaşmak için gözünü almak zorunda kalmışlardı. Ama bu Tanrı'nın isteğiydi ve kendisi de bu duruma ayak uydurabilirdi. Marty'nin kafasını tamamen kaplayan maskeye bir kez daha hafifçe vurmuş ve tanıdığı başka insanların katlandığı daha ağır dertler olduğunu söylemişti. Ve şimdi Marty yatağına uzanmış yatarken, rüzgarın dışarıda şarkı söyleyişini, mevsimin son yapraklarını hışırdatışını, araba yolunun yan tarafında duran oyulmuş bal kabaklarının göz çukurlarından geçip bir baykuş gibi ötüşünü dinliyordu. Yıldızlarla süslenmiş gökyüzünde yarım ayı seyrediyordu. Aklındaki soruysa şuydu, şimdi ne yapacaktı? Bilmiyor ama zaman içinde yanıtın geleceğine emin olduğunu hissediyordu. Dışarıda rüzgardan bir ırmak ekimi silip, kayan yıldızlarla dolu soğuk Kasım'ı sonbaharın demir ayını getirerek Tarker Smith'in üzerinden akıp geçerken çocuk gencecik insanların derin ve rüyasız uykusunu uyuyordu. Kasım. Tıpkı bir sigaranın izmariti gibi Kasım'ın karanlık merhametsizliği Tarker Smith'in üzerine çökmüştü. Ana caddenin üzerinde tuhaf bir hareketlenme görünüyordu. Peder Love bu hareketliliği Baptist Kilisesi'nin papaz evinden izliyordu. Mektuplarını almak için dışarıya henüz çıkmıştı. Bir kanga sırasını andıran toz içindeki kamyonetlerin oluşturduğu Ford'lar, Chevy'ler, International Harvester'lar, kuyruğun bir yılan gibi kasabadan uzaklaşmasını izlerken elinde 6 genelge ve bir mektup tutuyordu. Dipnot 1. Kanga. Latin Amerika'ya özgü bir dans. Çevirenin notu. Hava durumu spikeri karın geldiğini söylemekteydi. Ama bunlar fırtına öncesinin alametleri değildi. Henüz ortada daha sıcak bölgelerde olmak adına av ceketlerinizi giyip, silahlarınızı yanınıza alıp, köpekleri kamyonetin arkasına atarak Florida ya da Kaliforniya'nın altın sahillerine gitmenizi gerektirecek bir durum yoktu. Elmer Zineman'ın ve kardeşi Pete'nin önderliğindeki grubun köpekleri, silahları ve bir sürü altılı bira paketiyle ortaya çıkışının 4. günüydü. Olay dolunay yaklaştıkça yapılması moda olan geçici bir eğlence halini almıştı. Kuş sezonu geçmişti, geyik sezonu da. Ama kurt adam sezonu hala açıktı ve bu gruptaki adamların büyük bölümü her şeyi yoluna koymaya kararlı merhametsiz maskelerinin altında aslında çok iyi vakit geçiriyorlardı. Koç Kostav'ın da diyebileceği gibi bu lanet olası bir gerçekti. Bu adamlardan bazıları Peder Love'un tanıdığı gürültü yapıp eğlenmek dışında başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Bu durum onlar için ormanın derinliklerine girmek, biraları çekip dere yataklarına işemek, balıklar, kurbağalar ve zenciler hakkında şakalar yapıp sincaplara ve kargalara ateş etmek adına iyi bir fırsattı. Asıl hayvanlar bunlar diye düşünüyordu Love, eli farkında olmadan Temmuz'dan beri taktığı göz bandına giderken. Birileri birilerini vuracak gibi görünüyordu. Bu olay şimdiye kadar gerçekleşmediği için kendilerini şanslı saymalıydılar. Arkalarından bağıran, havlayıp uluyan köpeklerle birlikte son kamyonetlerde klaksiyonlarını çalarak Tarkus Tepesi'nin üzerinde görüntüden çıkıyorlardı. Evet, gerçekten de adamların bazıları gürültü ederek eğleniyorlardı ama bazıları, örneğin Elmer ve Pete Zineman gibileri ciddi olarak ölüm tehlikesi taşıyorlardı. Eğer o yaratık adam veya canavar ya da her neyse bu ay avlanmaya çıkarsa köpekler onun kokusunu alacaktır diye Elmer'ın 2 hafta önce berber dükkanında konuştuğunu duymuştu Peder Love. Ve eğer o şey ya da o adam dışarı çıkmazsa o zaman biz de belki bir hayat kurtarmış oluruz. Ya da en azından birinin çiftlik hayvanlarını. Evet, adamların arasında bu işi ciddiye alan birkaç kişi var. Belki de bir düzine, belki de iki. Ama Love'un aklının arkalarında bu yeni ve tuhaf duyguyu, köşeye sıkışmışlık duygusunu uyandıran onlar değildi. Bu duygunun asıl sebebi o mektuplardı. En uzunu iki cümleden oluşan, çocuksu bir şekilde emek vererek yazılmış ve bazen imla hataları barındıran o mektuplar. Bugün gelen ve üzerinde yine aynı çocuksu el yazısıyla Peder Love, Baptist Papaz Evi, Tarkers Miss Mine 04491 yazılmış mektuba bakıyordu. Şimdi bu tuhaf tuzağa düşmüşlük duygusu. Köpeklerin kendisini bir şekilde çıkmaz bir sokağa sürüklediğini fark eden tilkinin de böyle hissedeceğini düşünüyordu Peder. Tilkinin dişlerini göstererek kendisini şüphesiz parçalara ayıracak olan köpeklerle savaşmak için döndüğü o panik anı. Kapıyı sıkıca kapatıyor ve eskiden kalma duvar saatinin vakur tiktaklarının duyulduğu oturma odasına giriyor. Oturuyor ve Bayan Miller'ın haftada iki kez cilaladığı masanın üzerinde altı dini genelgeyi koymasının ardından yeni mektubunu açıyordu. Tıpkı diğerleri gibi bu mektupta da bir selamlama girişi yoktu. Tıpkı diğerleri gibi bu da kimse tarafından imzalanmamıştı. Bir ilkokulunun kullanabileceği çizgili defterden koparılmış bir yaprağın yaklaşık olarak ortasına şu cümle yazılmıştı. Neden kendini öldürmüyorsun? Pederlov elini alnına koyuyor. Eli hafifçe titremekte. Diğer eliyle kağıt parçasını buruşturuyor ve masanın ortasındaki büyük cam külliye koyuyor. Parantez içerisinde Pederlov tüm danışmanlık işlerini oturma odasında yapar ve kilise cemaatinin bazı sorunlu üyeleri de sigara içerlerdi. Cumartesi öğleden sonraları giydiği ev süvetlerinin cebinden bir kutu kibrit çıkarıp diğerlerini yaptığı gibi bu mektubu da yakıyor. Yanışını seyrediyor. Love'un iki ayrı safhada geldiği bu duruma dair bildikleri şöyleydi. Mayıs'taki kabusundan sonra eski pazar buluşmasındaki herkesin kurt adama dönüştüğünü gördüğü o rüyadan ve Cycle Corliss'in içi dışına çıkarılmış cesedini bulduğu o korkunç günden sonra fark etmeye başlamıştı ki. Yani kendisiyle ilgili bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bunu başka türlü nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Bir şeyler yolunda gitmiyordu ama aynı zamanda genellikle dolunay dönemlerindeki bazı sabahlarda kendisini şaşılacak derecede iyi, şaşılacak derecede sağlıklı ve şaşılacak derecede güçlü hissettiğini de biliyordu. Bu duygu ayla beraber geriye çekiliyor ve bir sonraki ayla beraber yeniden büyüyordu. Rüyasını ve Corliss'in ölümünü takip eden günlerde o güne dek göz ardı edebildiği diğer şeylerin doğruluğunu da kabul etmek zorunda kalmıştı. Çamurlu ve parçalanmış giysiler. Sebebini bilmediği tırnak izleri ve çürükler, parantez içerisinde, ama sıradan tırnak izleri ve çürükler gibi ağrıyıp sızlamadıkları için bunların göz ardı edilmeleri çok kolay olmuştu. Bazen ellerinde ve dudaklarında bulduğu kan lekelerini dahi göz ardı edebilmişti. Sonra Temmuz'un 5'inde ikinci safa başlamıştı. Basitçe açıklanırsa şöyleydi. Uyandığında bir gözü kördü. Kesikler ve tırnak izlerinde de olduğu gibi göz kaybında hiçbir acısı yoktu. Sadece eskiden sol gözünün olduğu yerde pıhtılaşmış kanla kaplı korkunç bir oyuk vardı. Artık bu noktada anladıklarını inkar edebilmek için çok fazlaydı. Kurt adam kendisiydi, canavar kendisiydi. Son üç gündür tanıdık duygular içindeydi. Ciddi bir yerinde duramama hali, neredeyse neşe dolu bir sabırsızlık ve vücudunda bir gerginlik hissi. İşte yine geliyordu. Değişim neredeyse yeniden başlayacaktı. Bu gece dolunay yükselecek ve avcılar köpekleriyle dışarıda olacaklardı. Neyse, bu önemli değildi. Çünkü onların düşündüğünden daha akıllıydı. Bir insan kurttan bahsediyorlar ama onu sadece bir kurt olarak değerlendiriyorlardı. Bir insan olarak değil. Onlar kendi kamyonetlerini kullanabiliyorlarsa, o da kendi küçük Volaresini kullanabilirdi. Bu öğleden sonra Portland yol boyunca arabasını sürüp kasabanın eteklerinde bir motelde kalmayı düşünüyordu. Eğer değişim gerçekleşirse, etrafta ne avcılar ne de köpekler olacaktı. Kendisini korkutan onlar değildi. Neden kendini öldürmüyorsun? Mektupların ilki bu ayın başında gelmişti. Basitçe şöyle diyordu. Kim olduğunu biliyorum. İkincisinde yazılansa şuydu. Eğer sen bir tanrı adamıysan bu kasabadan git. İnsanların yerine hayvanları öldürebileceğin bir yere git. Üçüncü ise şöyleydi. Buna bir son ver. Hepsi bu. Sadece buna bir son ver. Ve şimdi de neden kendini öldürmüyorsun? Çünkü istemiyorum diye huysuz bir şekilde düşünüyor Pederlov. Bu şey, başıma gelen her neyse benim talep ettiğim bir şey değildi. Ne bir kurt tarafından ısırılmıştım, ne de bir çingene tarafından lanetlenmiştim. Bu sadece, oldu işte. Geçen Kasım'ın sonlarında bir gün kilisenin giyinme odasındaki vazolara koymak için biraz çiçek toplamıştım. Sunshine tepesindeki küçük güzel mezarlığın yakınlarından. Daha önce hiç böyle güzel çiçekler görmemiştim. Ben kasabaya dönene kadar solup gitmişlerdi. Her biri kararıp ölmüştü. Herhalde her şey o zaman başladı. Böyle olduğunu düşünmek için gerçekten hiçbir nedenim yok. Ama böyle olduğunu düşünüyorum ve kendimi öldürmeyeceğim. Hayvan olan onlar, ben değilim. Notları kim yazıyor? Bunu bilmiyordu. Marty Kostov'a yapılan saldırı, Tarker Smith'in haftalık gazetesinde yazılmamıştı. Üstüne üstlük peder, dedikodulara kulak vermemesiyle gurur duyan biriydi. Ayrıca tıpkı Marty'nin dini çemberleri kesişmediği için Cadılar Bayramı'na kadar Love hakkında hiçbir şey bilmeyişi gibi, rahip de Marty hakkında hiçbir şey bilmiyor ve aylık döngüler sona erdiğinde kurt adamken yaptıklarına dair, o alkoliklere özgü, kendini iyi hissetme halinden ve öncesindeki oluşan yerinde duramama güdüsünden başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Ben bir tanrı adamıyım diye düşünüyordu. Yerinden kalkıp yavaş adımlarla gezinmeye ve adımlarını eski duvar saatinin vakur tiktaklarının duyulduğu sessiz oturma odasında hızlandırmaya başlarken. Ben bir din adamıyım ve kendimi öldürmeyeceğim. Ben burada iyilik yapıyorum ve bazen kötülük yapıyorsam, ki benden önceki insanlar da kötülükler yapmışlardır, kötülük de Tanrı'ya hizmet eder ya da Eyüp'ün kutsal kitabında bize böyle söylendi. Eğer dışarıdan bir yerden lanetlendiysem, Tanrı beni kendi zamanına getirecektir. Her şey Tanrı'ya hizmet eder. Peki o kim? Bunu araştırmalı mıyım? 4 Temmuz günü kim saldırıya uğramış? Ben, parantez içerisinde o, gözümü, parantez içerisinde gözünü, nasıl kaybettim, parantez içerisinde kaybetti. İlk önce köpeklerini kulübelerine koymalarını sağlayalım. Evet. Peder giderek daha da hızlı bir biçimde yürümeye başlamıştı. Öne doğru eğilmiş olarak yürüyordu ve sakalının da farkında değildi. Genellikle seyrek çıkardı. Parantez içerisinde, sadece 3 günde bir tıraş olarak idare edebilirdi ve artık tıraş zamanı gelmişti. Hepsi bu. Şimdi yüzünden sakalları kalın, pasaklı ve tel tel fışkırıyordu. Bu gecenin sonuna doğru zümrüt yeşiline dönüşecek olan kahverengi gözünün elalaşmaya başladığının farkında da değildi. Odanın içerisinde hızla gezinmesini sürdürürken kamburlaşıyor ve kendi kendine konuşmaya başlıyordu. Ama sözcükleri giderek kısılıyor ve daha çok bir homurtuya dönüşüyordu. Sonunda gri kasım öğleden sonrası örs rengi bir alacakaranlığa bağlanırken mutfağa doğru fırlıyordu. Kapının yanındaki askıdan Volaresi'nin anahtarlarını kaptı ve arabasına doğru neredeyse koşarak gitti. Portland'a doğru hızla sürdü, gülümsüyordu. Ve mevsimin ilk karı, demir gökyüzünün dansçıları, uzunların önünden aşağı süzülmeye başladığında bile yavaşlamayacaktı. Ayın bulutların üstünde bir yerlerde olduğunu hissediyordu. Onun gücünü hissediyordu. Göğsü beyaz gömleğinin dikişlerini zorlayarak genişliyordu. Radyodan rock'n'roll çalan bir istasyon buldu. Kendini tam anlamıyla harika hissediyordu. O gecenin daha geç saatlerinde oluşacak olan şeyler Tanrı'nın takdiri olabilirdi. Ya da ay ışığının aydınlattığı gecelerde insanların güvenli taş surların içinde tapındıkları o eski tanrılardan bir jestti. Ah, bu çok komikti, gerçekten çok komik. Çünkü Love canavara dönüşmek için ta Portland'a kadar gitmişti ve o karlı açık Kasım gecesi parçaladığı adam Milt Stramfuller tüm yaşamı boyunca Tarker Smith'te yaşamış biriydi. Ve belki de her şeyin ötesinde Tanrı'nın adil olduğu düşünülebilirdi. Çünkü eğer Tarker Smith'te birinci sınıf bir bok varsa o da Milt Stramfuller'dı. Tıpkı diğer gecelerde yaptığı gibi hırpalanmış karısı Donna Lee'ye mesaiye kaldığını söyleyip buraya gelmişti. Ama mesaisi aslında Rita Tennyson adında bir fahişeydi. Ve evli oldukları bunca yıl boyunca tek bir erkeğe bile bakmamış olan Donna Lee'ye, Rita ile geçirdiği tatlı bir gecenin ardından kendisine bulaşan uçuğu çoktan geçirmişti bile. Peder Love Portland-Westburg sınırı yakınlarındaki Driftwood isimli bir motelde yer ayırtmıştı. Ve o motel, Milt Stramfuller ile Rita Tennyson'ın da Kasım gecesinde işlerini yapmak için seçtikleri moteldi. Milt arabasına bıraktığı bir bourbon şişesini alıp getirmek için saat 10'u çeyrek geçe dışarı çıktı. Ve tek gözlü canavar karla örtülmüş 10 tekerlekli bir Peterbilt tırının tepesinden üzerine atladığında ve sıkı bir vuruşla kafasını koparıp attığında aslında adam Dolunay gecesini Tarker Smith'ten uzakta geçirmekte olduğu için kendisini tebrik ediyordu. Milt Stramfuller'ın hayatına son olarak duyduğu ses kurt adamın yükselen zafer hırıltısıydı. Kafası Peterbilt'in altına yuvarlanmıştı. Gözleri açılmış bir şekilde bakıyordu. Boynundan etrafa kan fışkırmaktaydı ve canavar burnunu adamın boynuna gömüp beslenmeye başlarken titreyen elindeki bourbon şişesi yere düşüyordu. Bir sonraki gün Tarker Smith'teki Baptist Kilisesi'nin papaz odasında kendini tamamen harika hissederken Peder Love gazetede cinayet haberini okuyacak ve dindarca şunları düşünecekti. O iyi bir adam değildi. Her şey Tanrı'ya hizmet eder. Ve bunun ardından da düşünmeye şöyle devam ediyordu. Mektupları gönderen çocuk kim? Temmuz ayındaki kurban kim olacaktı? artık bunu bulmanın zamanı geldi. Biraz dedikodu dinlemenin zamanı geldi. Pederlov göz bandını düzeltiyor, gazetenin yeni bir sayfasını çevirmesinin ardından düşünüyordu. Her şey Tanrı'ya hizmet eder. Eğer bu Tanrı'nın isteği ise onu bulacağım ve onu susturacağım.